Ayrım 20. Katalonya'ya selam. George Orwell. Sayfa 248. Her neyse, oraya vaktinde vardım. Buna biraz da şaştım. Ama laf anlatacak birini bulabildim. Albayın kendisini görmedim, fakat onun yardımcısı ya da sekreteri olan şık üniforması içinde kocaman ve şaşı gözlü bir subay bekleme odasında benimle görüşmek için dışarı çıktı. Hikayemi hızla anlatmaya başladım. Buraya subayımın adına gelmiştim. Binbaşı George Cobb. Cepheye acele bir görevle giderken yolda bir yanlışlık sonucu tutuklanmıştı. Albaya yazılan mektup mahrem bir nitelikteydi ve gecikmeden bulunmalıydı. Cobb'la birlikte aylarca hizmet görmüştüm. Yüksek karakterli bir subaydı. Besbelli ki tutuklanması bir hata sonucunda olmuştu. Polis onu bir başkasıyla karıştırmış olmalıydı ve bunun gibi ve bunun gibi. Bunun en güçlü nokta olduğunu bildiğimden olayı Cobb'un cepheye gitmesiyle ilgili görevinin çok acil olduğu fikri etrafında yoğunlaştırıp duruyordum. Fakat Fransızcaya kaçan İspanyolcamla anlattığım hikaye mutlaka pek tuhaf kaçmıştır. En kötüsü, sesim neredeyse tümüyle kısıldı. Sonunda yalnızca bir çeşit vahşi hırıltı çıkarabildim. Büsbütün gidecek diye ödüm kopuyordu. Subay beni dinlemeye çalışmaktan halsiz düşecekti. Acaba sesimin neden bozuk olduğunu düşünmüş müdür diye sık sık merak ettim. Sarhoş olduğumu mu, yoksa yalnızca vicdan huzursuzluğu duyduğumu mu sanmıştı? Her neyse, beni sabırla dinledi. Birçok kereler başını salladı ve söylediklerimi üstü kapalı bir biçimde onayladı. Evet, gerçekten bir yanlışlık olmuşa benziyordu. Açıkçası bu davaya bir bakmak gerekiyordu. Manana dedi. Hemen itiraz ettim. Manana olmaz. Durum çok acildi. Cobb'un şu sırada cephede olması gerekiyordu. Subayın buna da aklı yatmış gibi göründü. Ama arkasından korktuğum soruyu sordu. Bu binbaşı Cobb hangi birlikte görevliydi? Müthiş kelime çıktı ağzımdan. POUM milisinde. POUM. Sesindeki dehşeti size aktarabilmeyi çok isterdim. O sıralarda POUM'ye ne gözle bakıldığını hatırlamanız gerekir. Casusluk korkusu doruğundaydı. Muhtemelen bütün iyi cumhuriyetçiler POUM'nin Almanlardan para alan büyük bir casus örgütü olduğuna bir iki gün için olsun inanmışlardı. Halk ordusundan bir subaya böyle bir şey söylemek, İngiltere'deki Zinoviev'in Kızıl Mektubu uydurmacasının hemen arkasından süvari kulübüne giderek komünist olduğunuzu ilan etmeye benzerdi. Koyu siyah gözlerini baştan başa yüzümde dolaştırdı. Başta bir uzun sessizlik, sonra yavaşça, "Onunla cephede birlikte olduğunuzu söylediniz değil mi? Yani siz kendiniz de POUM milisinde görev almıştınız." "Evet." Adam döndü ve albayın odasına daldı. İçeride giderek daha gürültülü hale gelen bir konuşma duyuyordum. Her şey mahvoldu diye düşündüm. Cobb'un mektubunu hiçbir zaman geri alamayacaktık. Daha da kötüsü, kendimin de POUM üyesi olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştım. Hiç kuşkusuz hemen polise telefon ederek beni yakalattıracaklardı. Çantada bir troçkist daha. Bu korkularıma karşın subay yeniden gözüktü. Şapkasını başına geçirerek sert bir tavırla kendisini izlememi işaret etti. Polis şefinin bürosuna gidiyorduk. Yürüyerek 20 dakika çeken uzun bir yol gittik. Subay önümde asker adımlarıyla sert sert yürüyordu. Yol boyunca tek kelime konuşmadık. Polis şefinin çalışma odasına geldiğimizde en kötüsünden korkutucu görünüşlü hainler kalabalığı, besbelli polis ajanları, muhbirler ve her cinsten casus takımı kapının dışında gezinip duruyorlardı. Subay içeri girdi. Uzun, gitgide kızışan bir konuşma oldu içeride. Seslerin öfkeyle yükseldiği duyuluyordu. Sert sert hareketleri gözümün önünde canlandırıyordum. Omuz silkmeler, masanın üstüne yumrukların inişi. Polisin mektubu vermeyi reddettiği açıkça anlaşılıyordu. En sonunda her nasıl olduysa subay görünebildi. Yüzü kıpkırmızıydı ama elinde kocaman bir resmi zarf taşıyordu. Cobb'un mektubuydu bu. Ufak bir zafer kazanmıştık ki bu sonradan durumda en ufak bir şey fark ettirmedi. Mektup yerine iletilmişti ama Cobb'un askeri üstleri onu hapisten çıkartacak durumda değillerdi. Subay bana mektubun mutlaka yerine ulaştırılacağını vaat etti. İyi ama Cobb ne olacak diye sordum. Serbest bırakılmasını sağlayamaz mıydık? Omuzlarını silkti. Başka bir davaydı bu. Cobb'un neden tutuklandığını bilmiyorlardı. Bana yalnızca gereken soruşturmanın yapılacağını söyleyebilirdi. Daha başka söyleyecek bir şey yoktu. Ayrılma zamanı gelmişti. İkimiz de belli belirsiz başımızı eğdik ve işte o anda tuhaf ve hüzünlü bir şey oldu. Subay bir an tereddüt ettikten sonra bana doğru geldi ve elimi sıktı. Bu hareketin bana ne kadar derinden dokunduğunu size olabildiğince yakından anlatabilir miyim bilmiyorum. Küçük bir şey gibi görünüyor ama o kadar küçük değildi. Bunun için o sırada hakim olan duyguyu anlamak gerekir. Kuşku ve nefretin oluşturduğu korkunç hava, her yerde dolanan yalan ve söylentiler, benim ve benim gibi olan herkes için bir faşist casusudur diye ilan panolarından bangır bangır öten afişler. Ve üstelik bizim tam polis şefinin kapısında, muhbirlerin en ajan provokatörlerinin oluşturduğu pis kalabalığın önünde durduğumuzu, bunlardan herhangi birinin her an çıkıp benim polis tarafından aranan birisi olduğumu söyleyebileceği hatırlanmalı. Bu ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman ile herkesin ortasında el sıkışmaya benzerdi. Adamcağızın benim pek de öyle faşist casusu olmadığıma hükmettiğini sanıyorum. Ama her şey bir yana, elimi sıkmakla bana karşı iyi bir davranış göstermiş oluyordu. Bunu biraz önemsiz görünse de İspanya'nın tipik özelliklerinden biri olduğu için kaydediyorum. En kötü şartlar altında İspanyolların gösterdiği şimşek gibi parlayan âli cenaplık örneklerinden biri olduğu için. İspanya ile ilgili çok kötü anılarım var ama İspanyollara ilişkin kötü anılarım çok çok az. Bir İspanyola gerçekten çok öfkelendiğim bir iki olay hatırlıyorum. Her birinde de geriye baktığımda haksız olanın kendim olduğunu görüyorum. Hiç kuşkusuz çok cömert, pek öyle 20. yüzyıla yakışmayan bir çeşit soylu insanlar. İşte zaten buna dayanarak insan İspanya'da faşizmin bile göreli olarak gevşek ve dayanılır bir biçim alabileceğini umuyor. Pek az İspanyol'da çağdaş totaliter devletin gerektirdiği lanet olası etkinlik ve tutarlılık vardır. Bunun tuhaf ama ufak bir örneği, birkaç gece önce polis karımın otel odasını araştırdığı sırada oldu. Aslında bu araştırma işi pek ilginçti. Görebilmeyi pek isterdim ama görmemiş olmam daha da iyi, çünkü sinirlerime hakim olamayabilirdim. Polis araştırmayı malum OKPU ve Gestapo tarzında yürütmüş. Sabahın erken saatlerinde kapıya vurulmuş, 6 adam içeri girmiş, ışığı yakmışlar, hemen odanın çeşitli yerlerinde vaziyet almışlar. Besbelli bunları önceden görüşüp anlaşmışlar. İnanılmaz bir biçimde her şeyi didik didik ederek iki odayı da, odaya bitişik bir banyo vardı, aramışlar. Duvarlara vurarak içinde bir şey var mı diye bakmışlar. Halıları kaldırmışlar, yeri incelemişler, perdeleri bir elden geçirmiş, banyo küvetinin ve radyatörün altına eğilip bakmışlar. Bütün çekmece ve bavulları boşaltmış, tek tek her giysiyi yoklamış ve ışığa tutmuşlar. Çöp sepetindekiler de dahil olmak üzere bütün kağıtları ve kitaplarımızın hepsini almışlar. Hitler'in Mein Kampf'ın Fransızca çevirisini bulunca azgın bir kuşkuya kapılmışlar. Eğer bu buldukları tek kitap olsaydı kaderimizin mühürleneceği garantiydi. Mein Kampf okuyan birinin faşist olması apaçık bir gerçekti. Her nasıl olduysa hemen arkasından Stalin'in Troçkistleri ve başka ikiyüzlüleri tasfiye etmenin yolları broşürünü bulmuşlar da bir dereceye kadar güven duymuşlar. Çekmecelerden birinde birkaç paket sigara kağıdı görmüşler. Her paketi parçalayıp her kağıdı teker teker incelemişler. Öyle ya, üzerlerinde bir takım mesajlar yazılı olabilirdi. Bütün bu işlerin hepsi 2 saat sürmüş. Gelin görün ki bütün bu zaman boyunca yatağa hiç ilişmemişler. O sırada karım yatakta yatıyormuş. Besbelli döşekle somyanın arasında yarım düzine hafif makineli tüfek bulunabilirdi. Yastığın altına saklanabilecek bir kütüphane dolusu Troçkist belgelerini saymasak da olur. Buna rağmen dedektifler yatağı ellememiş, altına bile bakmamışlar. Bunun OKPU yönteminin olağan bir özelliği olduğuna dünyada inanmam. Polisin hemen tamamıyla komünist denetimi altında bulunduğunu hatırlamak gerekir. Muhtemelen bu adamların kendileri Komünist Parti üyesiydiler, fakat aynı zamanda İspanyoldular ve bir kadını yataktan kaldırmak onlar için yapılması biraz güç bir şey oluyordu. İşin bu kısmı hiç ses edilmeden atlanmış, böylece bütün operasyonun anlamı da hiçleşmişti. O gece McNair, Cotman ve ben terk edilmiş bir yapının kenarındaki uzun otların içinde yattık. Mevsime göre soğuk bir geceydi. Hiç kimse fazla uyuyamadı. Bir fincan kahve bulabilmek için ortalıkta sürttüğümüz kasvetli saatleri hatırlıyorum. Barcelona'ya geldiğimden beri ilk kez katedrale bakmaya gittim. Modern bir katedral ve dünyanın en biçimsiz binalarından biriydi. Tam tamına beyaz Alman şarabı şişelerine benzeyen 4 tane mazgallı kulesi vardı. Barcelona'daki çoğu kiliselerden farklı bir yanı devrim sırasında hasar görmemiş olmasıydı. Denildiğine göre sanat değerinden ötürü buna dokunulmamıştı. Anarşistler hazır fırsat ele geçmişken havaya uçurmamakla bir zevksizlik örneği sergilemişler ama cam kulelerinin arasına kırmızı siyah bir bayrak asıvermişlerdi. O akşamüstü karımla kopu son kez görmeye gittik. Alasmarladık demekten ve bazı İspanyol arkadaşlara ona yiyecek ve sigara götürmeleri için para bırakmaktan başka onun için yapabileceğimiz hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey yoktu. Üstelik biz Barcelona'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra tutukluluğu incomunicado yapılmış, ona yiyecek göndermek bile olanak dışı kalmıştı. O gece Ramblas'tan yürürken Cafe Moka'nın önünden geçtik. Güvenlik askerleri hala burada kuvvet bulunduruyorlardı. İçimden bir şey beni dürttü. Kahveye daldım ve tüfekleri omuzlarına asılı olarak tezgaha yaslananlardan birkaçıyla konuştum. Kendi arkadaşlarından hangileri Mayıs çarpışmaları sırasında burada görevliydi biliyorlar mı acaba diye sordum. Bilmiyorlardı. Üstelik İspanyollara özgü bir belirsizlikle bunun nasıl öğrenilebileceğini de bilmiyorlardı. Arkadaşım George Cope'un hapiste olduğunu, muhtemelen Mayıs çarpışmalarıyla ilgili bir nedenle yargılanacağını söyledim. O sırada buradan vazife görmüş olanlar, Cope'un çatışmayı nasıl önlediğini ve bazılarının hayatlarını kurtardığını bilebilirlerdi. Mutlaka ortaya çıkıp bu konuda tanıklık etmeliydiler. Konuştuğum adamlardan biri Bön, hantal görünüşlü bir adamdı. Konuşma sırasında başını salladı, durdu. Trafiğin gürültüsünden sesimi duyamıyordu. Fakat ötekisi başkaydı. Cope'un yaptıklarını bazı yoldaşlarından duyduğunu söyledi. Cope Buenchico imiş, iyi adammış dedi. Fakat o sırada bile bütün bunların bir yararı olmayacağını biliyordum. Cope yargılanırsa bütün öbür yargılamalarda olduğu gibi suçlama, uydurma kanıtlar üzerine kurulacaktı. Kurşuna dizildiyse ki korkarım öyle oldu, mezar taşına şöyle yazmalıydı. Bu bozuk düzenin bir parçası olan ama dürüst bir hareket gördüğünde bunu takdir edebilecek kadar insanlığını koruyan zavallı güvenlik askerinin Buenchico'su. Sürdüğümüz hayat olağanüstü çılgın bir varoluştu. Gece vakti aranılan suçlular, gündüz gelince hali vakti yerinde İngiliz turistleri oluyorduk. En azından takındığımız poz böyleydi. Açıkta geçirilen bir geceden sonra tıraş olmak, banyo yapmak, ayakkabı boyatmak, görünüşünüzde harika değişiklikler yaratır. Şimdiki halde en güvenli yol olabildiğince burjuva görünebilmekti. Şehrin zengin mahallelerine aşınlar olmuştuk. Buralarda bizi tanıyan yoktu. Pahalı lokantalara gidiyor, garsonlara pek İngiliz vari davranıyorduk. Ömrümde ilk kez duvarlara yazı yazmaya başladım. Çoğu zengin restoran koridorlarına elimden geldiği kadar büyük harflerle Visca POUM yazdım. Bütün bunlar olurken güya gizleniyordum ama bir türlü kendimi tehlikede hissetmiyordum. Bütün bu dava bana pek saçma sapan görünüyordu. Kafamdan bir türlü silemediğim İngiliz anlayışıyla kanunu ihlal etmedikçe kimsenin beni tutuklayamayacağı inancı içindeydim. Siyasi bir zulüm tufanı sırasında sahip olunacak en tehlikeli fikirdi bu. McNair'in tutuklanması için yetki çıkarılmıştı. Geri kalanımız da sırada olmalıydık. Tutuklamalar, baskınlar, aramalar durdurak bilmeden devam ediyordu. Hala cephede olanların dışında hemen hemen bütün tanıdıklarımız hapse atılmıştı. Polis, belirli zamanlarda mültecileri alan Fransız gemilerine bile baskın yaparak zanlı troçkistleri topluyordu. O hafta boyunca bizim yüzümüzden herhalde hayli yorucu günler geçiren İngiliz konsolosunun sayesinde pasaport işlemlerimizi yaptırmayı becerdik. Ne kadar çabuk çekip gidersek o kadar iyi olacaktı. Akşam saat 7.30'da Port Bao'ya bir tren vardı. Normal olarak 8.30'da falan kalkardı herhalde. Karımın önceden bir taksi çağırmasını, sonra çantalarını toplamasını, hesabını görmesini ve olabildiğince en son ana dek getirerek otelden ayrılmasını kararlaştırmıştık. Oteldekilerin dikkatini çekerse hemen polise haber salacakları garantiydi. Saat 7 sularında istasyona gittiğimde trenin gitmiş olduğunu keşfettim. 7'ye 10 kala kalkmıştı. Her zaman olduğu gibi makinist fikir değiştirmişti. Neyse ki karıma zamanında haber verebildik. Ertesi sabah erkenden kalkan başka bir tren vardı. McNair, Cotman ve ben istasyonun kenarında küçük lokantada akşam yemeği yedik. İhtiyatlı sorularla lokantanın CNT üyesi ve dost bir adam olduğunu anladık. Bize 3 yataklı bir oda verirken polise haber vermeyi de unutuverdi. 5 gecedir ilk defa elbiselerimi çıkararak uyuyabiliyordum. Ertesi sabah karım otelden başarıyla sıvıştı. Tren bir saat kadar geç kalktı. Bu zamanı Savaş Bakanı'na COP olayıyla ilgili uzun bir mektup yazarak doldurdum. COP'un hiç kuşkusuz bir hata sonucunda tutuklandığını, çok acil cepheye gitmesi gerektiğini, herhangi bir suçu olmadığına pek çok kimsenin şahitlik edebileceğini ve bunun gibi yazdım. Bir defterden koparılmış yapraklara titrek bir el yazısıyla yazılmış, parmaklarım hala kısmen felçliydi. İspanyolcası ise daha da dökülen bu mektubu okuyan oldu mu acaba merak ediyorum. En azından bu mektup ya da herhangi bir başka şey etkili olmadı. Olayın üzerinden 6 ay geçtikten sonra ben bunları yazarken COP eğer kurşuna dizilmediyse hala Kodes'te ne yargılandı ne de aklandı. İlk başlarda COP'tan serbest bırakılan bir takım mahkumların Fransa'da postaya verdikleri bir iki mektup aldık. Hepsi aynı şeylerden bahsediyordu. Karanlık, pis mağaramsı yerlerde hapislik, kötü ve yetersiz yiyecek, mahpusluk şartlarının doğurduğu ciddi hastalıklar ve tıbbi bakımın sağlanmaması. Bütün bunları İngiliz ve Fransız bir sürü başka kaynaktan da doğruladım. En son olarak COP'un izi herhangi bir biçimde haberleşme olanağı bulunmayan gizli hapishanelerden birinde ortadan silindi. Onun başına gelenler yüzlerce yabancı ve kim bilir kaç bin tane İspanyolun başına gelenlerin aynıdır. Sonunda sınırı kazasız belasız geçtik. Trenin, İspanya'da böyle bir şeyi ilk defa görüyorum, birinci sınıf ve yemek vagonları vardı. Çok yakın zamanlara kadar Katalonya trenlerinde tek tip vagon olurdu. İki dedektif kompartmanlara gelip yabancıların isimlerini almaya başladılar. Ama bizi yemek vagonunda görünce saygıdeğer kişiler olduğumuza karar vererek tatmin oldular. Her şeyin değişivermiş olması ne tuhaftı. Topu topu 6 ay önce anarşistlerin hala iktidarda oldukları sıralarda insanın saygıdeğer bulunması için proleter görünmesi gerekiyordu. Perpignan'dan Cerbere'ye giderken benimle aynı vagonda yolculuk eden bir Fransız tüccarı büyük bir ciddiyetle bana şunları söylemişti. İspanya'ya bu kılıkla gitmemelisiniz. Yakanızı ve kravatınızı çıkarın. Barcelona'ya gidince onları boynunuzdan kopartır alırlar. Adam kuşkusuz mübalağa ediyordu. Ama Katalonya'ya ne gözle bakıldığını hala gösteriyordu bu. Sınıra geldiğimizde anarşist muhafızlar şık giyimli bir Fransızla karısını sırf fazla burjuva gördükleri için geri çevirmişlerdi. Sanıyorum neden buydu. Şimdi işler tersine işliyordu. Burjuva görünmek tek kurtuluş yoluydu. Pasaport bürosunda adlarımız kayıtlı mı diye zanlılar listesine baktılar ama polisin yetersiz çalışması sayesinde isimlerimiz McNair'inki bile listeye geçirilmemişti. Baştan aşağı her tarafımızı aradılar ama üzerimizde benim terhis kağıtlarımdan başka suç unsuru sayılabilecek herhangi bir şey yoktu ve beni arayan karabinerolar 29. tümenin POUM demek olduğunu anlamadılar. Böylece engellerden sıyrıldık. 6 ay sonra yine Fransız topraklarındaydım. İspanya'dan alabildiğim hatıra eşyalar, keçi derisinden bir su tulumuyla Aragon köylülerinin içinde zeytinyağı yaktıkları minik bir demir lambadan ibaretti. Bunlar Romalıların 2000 yıl önce kullandıkları pişirilmiş topraktan kandillerin biçimine çok benziyordu. Bunu harap kulübenin birinde bulup almıştım. Her nasıl olduysa eşyalarımın arasında sıkışmış kalmış. Neticede İspanya'dan tam ucu ucuna sıvışabildiğimiz ortaya çıktı. Elimize geçen ilk gazetede McNair'in casusluktan ötürü tutuklandığı haberini gördük. İspanyol makamları bunu ilan etmekle azıcık erken davranmışlardı. Neyse ki troçkizm iade-i itibar yapılabilecek bir suç değil. Savaş içindeki bir ülkeden gelip barış içindeki topraklara ayak basıldığında Yapılması uygun olacak ilk hareket ne olmalıdır bilmiyorum. Benim ilk yaptığım şey bir tütüncüye koşmak ve ceplerime doldurabildiğim kadar puro ve sigara satın almak oldu. Sonra hep birlikte bir büfeye gittik, bir fincan çay içtik. Aylardır taze sütle içtiğimiz ilk çaydı bu. İnsan ne zaman isterse canı çektiği kadar sigara alabileceği fikrine alışana dek aradan hayli zaman geçiyor. Her defasında tütüncülerin kapılarını demirlenmiş ve vitrinlerinde ürkütücü "No High Tobacco, tütün yok" yazısını görmeyi az buçuk bekliyordum. McNair ile Kodman Paris'e gideceklerdi. Karımla ben bir süre dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünerek Banyuls trenine bindik. Barcelona'dan geldiğimiz anlaşılınca Banyuls'ta pek fazla hüsnü kabul görmedik. Birçok kereler kendimi hep aynı konuşmanın içinde buluveriyordum. İspanya'dan mı geliyorsunuz? Hangi tarafta çarpışıyordunuz? Hükümet tarafında mı? Oh! Ve arkasından insana batan bir sessizlik geliyordu. Bu küçük şehir koyu Franco taraftarı görünüyordu. Hiç kuşkusuz bu durum zaman zaman sınırı geçen faşist İspanyol mültecilerinden ileri geliyordu. Sık sık gittiğim kafedeki garson Franco taraftarı bir İspanyoldu. Bana aperatif verirken pek küçümseyici bakışlar fırlatıp duruyordu. Perpignan'da ise durum tam tersineydi. Şehir bütün farklı hiziplerin neredeyse Barcelona'da olduğu gibi birbirlerini yediği hükümet taraflısı partizanlarla tıka basa doluydu. Hele kahvehanelerden birinde POUM der demez çevreniz Fransız dostlarla doluyor ve garsondan gülücükler geliyordu. Sanıyorum Banyuls'ta 3 gün kaldık. Bu zaman tuhaf bir biçimde huzursuz geçti. Bu sakin balıkçı kasabasında bombalar, makineli tüfekler, yiyecek kuyrukları, propaganda ve entrikadan uzakta kendimizi derinlemesine rahatlamış hissetmeli ve halimize şükretmeliydik. Gelin görün ki hiç de böyle bir şey duymuyorduk. İspanya'da gördüklerimizi onlardan uzaktayız diye hemencecik unutamadık. Tersine yaşadığımız şeyler yeniden üstümüze geliyor, önceden olduğundan daha canlı bir hal alıyordu. Gitgide çoğalan bir biçimde İspanya'yı düşünüyor, konuşuyor ve hayal ediyorduk. Aylardır kendi kendimize İspanya'dan ayrılınca Akdeniz kıyısında bir yere gitmenin, belki biraz balık tutmanın hayalini kurmuştuk. Ama şimdi burada can sıkıntısı ve hayal kırıklığı içindeydik. Serin bir havası, denizden esen devamlı bir rüzgarı vardı. Su donuk ve dalgalıydı. Rıhtım boyunca yüzen çöpler, mantar parçaları ve balık bağırsakları taşlara çarpıp duruyordu. İnsana delilik gibi görünüyor ama ikimizin de istediği şey yeniden İspanya'da olmaktı. Hiç kimseye bir yararı dokunmayacağını, hatta çok ciddi zarar verebileceğini bildiğimiz halde keşke ikimiz de diğerleriyle birlikte hapis olup kalsaydık diyorduk. İspanya'da geçirdiğim ayların benim için neler ifade ettiğini aktarmakta pek başarılı olamadım sanıyorum. Dışımda cereyan eden olayların bazılarını kaydettim ama bu olayların bende bıraktığı duyguları anlatamam ki. Bu duygular, görüntüler, gülümsemeler ve yazıyla aktarılmayacak seslerle karma karışık bir halde siperlerin kokusu, inanılmaz uzaklara kadar yayılan dağlarda güneşin doğuşu, mermilerin insanın kanını donduran çatırtısı, bombaların gürüldeyişi ve parlayışları, Barcelona sabahlarının soğuk ve parlak ışıkları, ta Aralık ayında millet hala devrim için inançla doluyken, kış havlusunda postalların çıkardığı sesler ve yiyecek kuyrukları, kırmızı siyah bayraklar, İspanyol milis yüzleri, hepsinin üstünde cephede tanıdığım ve şimdi Tanrı bilir nerelere dağılmış, kimi savaşta ölmüş, kimi sakat kalmış, kimisi kodese tıkılmış milislerin yüzleri. İnşallah çoğu yine güven içinde sağ ve esendir. Hepsinin talihi açık olsun. Savaşı kazanmalarını ve bütün yabancıları, Almanları, Rusları, İtalyanları İspanya'dan sürüp atmalarını dilerim. İçinde çok etkisiz bir rol oynadığım bu savaş bende hayli kötü anılar bıraktı. Ama yine de bütün bunları kaçırmış olmak istemezdim. Bunun gibi bir felakete şöyle bir göz atınca, İspanyol iç savaşı nasıl sona ererse ersin, akıtılan kan ve insanların fiziksel ıstıraplarından tamamıyla ayrı olarak müthiş bir felaket olarak ortaya çıktı. Sonucun mutlaka hayal kırıklığı ve kuşkuculuk olması zorunlu değildir. Belki gariptir ama bütün bu tecrübeler insanların dürüstlüğüne duyduğum inancı azaltmak şöyle dursun, çoğalttı bile. Yazdıklarımın bunları okuyanları çok yanlış yönlere çekmeyeceğini umarım. Böyle bir davada hiç kimsenin tamamıyla doğrucu olamayacağına inanıyorum. Gözlerimizle görmedikçe yaşananların kesinliğini bilebilmek çok zordur. bilinçli ya da bilinçsiz olarak herkes taraf tutarak yazar. Bunu kitabımın daha önceki bir yerinde söylememişsem şimdi söylüyorum. Benim taraf tutuşuma, yaptığım maddi hatalara ve olayların yalnız bir köşesini görmüş olmamdan doğan kaçınılmaz saptırmaya dikkat edin. İspanyol Savaşı'nın bu dönemine ait herhangi bir başka kitap okuduğunuz zaman da yine aynı şeylere dikkat edin. Aslında yapabileceğimiz hiçbir şey olmamasına karşın sırf bir şeyler yapmamız gerekir duygusuyla banyostan niyet ettiğimizden daha önce ayrıldık. Fransa'nın kuzeyine doğru geçtiğimiz her kilometrede çevre daha çok yeşil ve yumuşak oluyordu. Dağdan ve üzüm kütüklerinden çayıra ve kara ağaca dönüş. İspanya'ya giderken Paris'ten geçtiğimde şehir bana yozlaşmış ve kederli, 8 yıl önce tanıdığım, yaşamanın ucuz olduğu ve Hitler'in adının duyulmadığı Paris'ten çok farklı görünmüştü. Bildiğim kahvelerin yarısı vergi ödeyememekten ötürü kapatılmış, herkeste hayat pahalılığı ve savaşın korkusu sabit fikir haline gelmişti. Şimdi fukara İspanya'dan sonra Paris bile neşeli ve refah içinde görünüyordu. Paris sergisi de olanca hızıyla sürüyordu. Neyse ki sergiyi ziyaret etmeden kaçabildik. Ve sonra İngiltere. İngiltere'nin güneyinde muhtemelen dünyanın en yumuşak manzarası vardır. Manşı aşarken hele geçtikten sonra trene binip de kıçınızın altında yumuşak minderlerle tatlı tatlı deniz tutması duygunuzdan kurtulurken gerçekten bir yerlerde bir şey olduğuna inanmak güçtür. Japonya'da depremler mi oluyor, Çin'de kıtlık mı var, Meksika'da ihtilal mi? Hiç tasalanmayın. Sütünüzü yarın sabah kapınızın eşiğinde bulacaksınız. New Statesman Cuma'ya çıkacak. Sanayi şehirleri çok uzakta birer duman ve sefalet lekesi olarak yeryüzü kıvrımının ötesinde kalmışlar. Burada İngiltere benim çocukluğumda tanıdığım İngiltere'ydi. Kır çiçekleriyle karışmış demir yolu makasları, tüyleri pırıl pırıl atların otlayıp düşüncelere daldıkları yüksek çayırlar, çevreleri söğütlerle kaplı usul usul akan ırmaklar, kara ağaçların yeşil kucakları, ev bahçelerinde hezaren çiçekleri, sonra Londra'nın dış mahallelerinin koskoca huzurlu yabanlığı, çamurlu nehrin üstünde yüzen tekneler, tanıdık sokaklar, kriket maçlarını ve kraliyet ailesinin düğünlerini bildiren duvar ilanları, çepeçevre kenarları kalkık şapkalı iş adamları, Trafalgar Meydanı'ndaki güvercinler, kırmızı otobüsler, mavi polisler, hepsi İngiltere'nin o derin ama çok derin uykusunda. Korkarım ki bu uykudan bombaların gürüldemesini duyarak yatağımızdan fırlamadıkça bir türlü uyanmayacağız. Kitabın sonu. 24 Aralık 2016. Sayfa 261.